Ayrım 11. Leyla ile Mecnun. Nusret Özcan. Sayfa 183. Leyla içindeki çölünde yapayalnız ve ıssız. Mecnun, Nevfel'in ordusundan gönül yarası daha derinleşmiş bir halde ağlaya ağlaya çöle kaçtığından beri acısı onu iyice dalgınlaştırdı ve hüznünü koyulaştırdı. Kendisi uğruna Nevfel'in birçok insanın ölümüne yol açacak bir muharebe ile Leyla'yı almaya çalışmasını asla kabullenemiyordu. Nevfel'in ordusunun çarpışmadan gitmesine sevinmişti ama Leyla'nın bundan haberdar olup üzüleceği aklına geldikçe kendisini yiyip bitirmişti. O istemeden kötülük ettiğine inanıyordu şimdi. Leyla'nın babasının ve mahiyetindekilerinin Nevfel'in çadırında yaşadıkları ezikliği ve acziyeti hatırlayıp onlara acı çektirdiği için derin bir yeisle dolmuştu yüreği. O iki gün içinde o insanların kapıldıkları korkuyu yaşamalarına sebep olmakla hiç de iyi etmemişti. En büyük kötülüğü de sevgilisine yaptığını düşünüyordu. Hiç şüphe yok ki Leyla kahrolmuştu bu işe. Gerçekten de Leyla bu olayların ilk başladığı andan itibaren yıkılmış ve bu işin kazasız belasız atlatılması için Allah'a yalvarmıştı. O bu meselede kimseyi suçlamıyor, sadece kendini kabahatli buluyordu. Bütün bu olanlara sebep kendisiydi. Yıllar önce onu gördüğü zaman kendini tutabilseydi bunlar gelmeyecekti başına. Ama o kendisini tutamamış, Mecnun'a tutuluvermişti. Nasıl olmuşsa olmuş, Nevfel denilen kahraman şimdi herkesin uykularını kaçıran yeni bir teklif yapmıştı işte. Leyla bütün bu üzüntüsün yanında bir ara babasının korkarak kendisini verebileceğini düşünüp umutlanmıştı da. Fakat gerek annesinden dinledikleri ve gerekse duydukları karşısında bu umudu çabucak kırılıvermişti. Nevfel'in askerlerinin ilerlemeye başladıkları zaman da tıpkı Mecnun gibi kimsenin canı yanmaması ve kanının akmaması için yalvarmıştı Allah'a. Gözyaşları akıtarak yaptığı dualar esnasında bu çarpışma olacağını Allah'tan kendi canını almasını istemişti. Babasının eve dönüşünden sonra aldığı haberle rahatlamış ve odasına çekilerek şükür secdelerine kapanmıştı. O gece geç vakitlerde bahçeye çıkmış ve ta seher vaktine kadar derdiyle oyalanmıştı. Ya bu vuruşma olsaydı, ya bu vuruşmada birçok insan ölseydi, ya biricik sevgilisi de kayıplar arasında bulunsaydı, umudu, hasreti, ruhu ya da kavuşsalardı bunca cesede rağmen ne kirli, ne ağır, ne çirkin bir şey olurdu bu. Kan sıçrasaydı şimdiye kadar tertemiz kordukları bu güzelliğe, hasreti, acısı, umutsuzluğu bu denli güzel olan aşklarına ya kan bulaşsaydı hangi yüzle bakabilirlerdi ki bundan böyle birbirlerine? Ne diyebilirlerdi ki bunca güzelliği lekeleyecek, berheva edecek böyle bir işten sonra? Bunu Mecnun da istemezdi. Bundan adı gibi emindi. Şükür ki Allah dualarını kabul buyurmuş, sebeplerden sebep halketmiş de bu fenalık olmamıştı. Kimseciklere söyleyemediği dertleriyle böyle baş başa kaldığında ne kadar yalnız olduğunu anlıyordu Leyla. Hiç kimse ona halini sormuyordu. Annesi sormuştu bir tek. O da suçlar bir şekilde gönlün ne diyor diye değil, başka sahiplerle. Annesinin mektepte çıkan dedikodular için suçlayıcı konuşmalar yaptığı ve nasihatler verdiği günü hatırladığında kız çocuğu olmanın zorluğunu daha iyi anlamıştı. Kaderdi bu. Onlar böyle olmalıydı. İffetin timsaliydi onlar. Buna asla halel getirmemeliydiler. Bu iffet onların hakkıydı. Bu onların iftiharıydı. Ama o gönüle de inanıyordu. İffetsizlik yapmadığı gibi gönüle de ihanet etmemeliydi. Ağır bir yüktü bu ama. Demek ki katlanabilecekleri kadardı. Yoksa Allah niye yüklesindi ki bunu omuzlarına? Allah kendilerine bunu yükleyerek onları lütuflandırmış, kıymetlendirmişti. Ve bu dayanılmaz güzellikte bir nasipti. O halde avu gibi olsa da acılarını içlerinde biriktirip katlanmalıydılar. Aşk zaten iffetsizliği getirmez, getiremezdi. İffetsizlik gelirse o da aşk olmazdı. Sevgili Kays aşikar etmişti aşkını. Böylelikle hem dillere hem çöllere düşmüştü işte. Adını Mecnun'a çıkarmıştı. Koskoca Amir oğulları reisinin oğlu kendisi için çöldeydi. Ama ya kendisi? Düşebileceği bir çölü bile yoktu. O kadar yalnız ve o kadar ıssızdı işte. O kadar eli kolu bağlı. Çölü de kendisindeydi. Tek başına sarılacaktı azabına. bu kadar hazin, bu kadar ağırdı. Şikayetsiz ve izzetle taşıyacaktı bu ıstırabı. Birden Mecnun'un çöllere düşmekle, aile ve kabilesini terk etmekle, üstüne üstlük ismini deliye çıkarmak ve ömrünü kendisine adamakla yaptığı fedakarlık karşısında kendisinin buna karşılık hiçbir şey yapamadığını düşündü ve kederi katmerlendi. Mecnun da Leyla'nın bütün bu azaplara tek başına katlanmasının ne dayanılmaz bir hal olduğunu düşünüyor ve Leyla gözünde daha da büyüyordu. Leyla öyle bir azamet kazandı ki gözünde kendisinin ona asla layık biri olmadığı hükmüne vardı. Yaptıklarıyla onun hayatını da mahvetmiş biriydi o. Kendini nasıl affettirecekti? Yüce gönüllü Leyla bağışlar mıydı ki kendisini? İki aşık da birbirleri için acı çekerek demlendikçe birbirlerine bağları kuvvetleniyordu. Bir gün kavuşup acılarını dindirebilme arzusunu yakıcı bir hasretle büyüttüler. Yalnız her ikisinde de eskisinden daha farklı büyük ve tarifsiz bir kırıklık vardı. Mecnun çölde, Leyla da hücresinde bu kederlerle soluyordu. Çöl neydi ki onlar birbirlerinde sürdükten sonra? Ayrılık neydi ki? Yalnızlık neydi ki? Nevfel'in ordusunun gitmesinden 2,5 ay sonra Leyla'nın yurduna bir başka ziyaretçi heyeti daha geldi. Çevresinde yakışıklılığı, dürüstlüğü ve zenginliği ile ünlü genç bir reis olan İbn Selam ve beraberindekilerdi bunlar. İbn Selam, Leyla'nın annesi tarafından da akrabaları olan kabilesinin başına geçili henüz 2 yıl olmuştu. İbn Selam'ın annesi oğlunun evlenme çağının geldiğini aslında çok önceleri söylemişti ama İbn Selam hiç aldırış etmemişti. Annesi ola ki oğlu birini bulur da ister diye beklemiş fakat oğlundan bu hususta hiç ses çıkmadığını görünce nihayet bir gün İbn Selam'a ona layık bir kızla evlendireceğini söylemişti. İbn Selam annesinin telkinleriyle bu işe boyun eğmiş ve evlenmeyi kabul etmişti. İbn Selam annesi ve beraberindekiler Leyla'yı istemeye gelecekleri haberini gönderdiklerinde Leyla'nın annesi ve babası çok sevindi ama Leyla karılar bağladı. İçine ur gibi bir şey oturdu kaldı Leyla'nın. Anne ve babasının hallerine bakarak onu vereceklerini kolayca anladı. Gecesi gündüzü birbirine karışıp onun derdini alevlendirdi. Ne yapabilirdi şimdi? Nasıl karşı koyabilirdi ki? Ayrılık acısına zevkle katlandığı aşkın hiçbir umudu kalmıyordu artık. Derin bir ümitsizlikle sıkışan yüreğine kan oturdu. Konuşmadı. Yemedi. Uyuyamadı. İçiyle dertleşti Leyla. Onu keder besledi. Acı dinlendirdi. Günden güne eridi ama kimselere bir şey fark ettirmemeye gayret gösterdi. Annesi uykusuzluk ve ağlamaktan şişmiş gözlerinden çok şey anladı. Ama bunları hiçbir zaman kızının duyduğu aşka bağlamadı. Bağlamak istemedi. Mecnun'dan başka biriyle evlenmeyi, şimdiye kadar hiç düşünmediği bu acıyı nasıl göğüsleyecekti ki Leyla? İçinden çıkılmaz bir hal olan düşünceleriyle zihni bulanıyor ve uykusuzluğa daha fazla dayanamayıp sızıyordu. Ne sıkıntılı uykuydu onunkisi. O böyle uykularından hep daha yorulmuş ve daha üzüntülü kalkıyordu. Annesi ve babasına bu mevzuda hayır diyemezdi. Çaresizlik elini kolunu bağlamıştı. Mecnun'un bunu duyunca çılgına döneceğini gayet iyi biliyor ve bu amansız durumdan kurtulmanın yolunu aramaya çalışıyordu. Fakat bir türlü işin içinden çıkamıyordu. Geceleri ve seher vakitlerinde bahçede gizli gizli dolaşmaları ve gözyaşları dökerek ne yapacağını düşünmeleri netice vermiyordu. 2 hafta sonra kendisini istemeye geleceklerdi işte. Ah! Ne olurdu Allah bu süre içinde canını alsaydı da Mecnun'dan bir başkasının eşi olmasaydı. Ne kadar istiyordu bunu. Yüzüne hasret kaldığı sevgiliyi göremiyordu ne zamandır ama tıpkı kendi gibi o da çöllerde kendisini düşünerek yaşıyordu ya. Bu yetiyordu Leyla'ya. Meğer ayrılık ne müthiş bir beraberlikmiş diyordu. Zamana ne dayanır ki? Gün doğdu, gün battı. Ay doğdu, yıldızlar söndü. 2 hafta çabucak geçip gitti. Günler azapla gitti. Leyla'yı istemeye gelenler neşeyle geldi. Leyla'ya yeni kederler getirdiler. Usulünce istendi Leyla ve İbn Selam Leyla'yı görür görmez çarpıldı. Leyla'yı gösterdiklerinde ayaklarının bağı kesildi. İçi içine sığmadı İbn Selam'ın. Leyla'nın gözleri oturdu yüreğine. Leyla'nın hüzünlü haline vuruldu kaldı. Leyla'nın masumiyeti İbn Selam'ın aklını başından aldı. İbn Selam Leyla'sız günlerine yazıklanır oldu. Ne yapacağını bilemedi. Leyla'nın babasından müspet cevap gelince yüreği ağzına gelip fenalaşacak gibi oldu. Şakaklarının zonkladığını duydu ve yüzünü al bastı. İbn Selam da aşk mevsimi hüküm sürmeye başladı. Akşama doğru dönüş yolunda İbn-i Selam'ın annesi oğlunun nedenle sevinçli olduğunu görüp sevindi. 2 hafta sonra oğlunun daha da mutlu olacağını düşüne düşüne devam etti yoluna. Leyla evde yapılan hazırlıklardan artık bu evdeki günlerin sayılı olduğunu üzülerek anlıyor. Bu evden ayrılmaktan ziyade Mecnun'un yerine bir başkasının karısı olacağı fikri çıldırtıyordu onu. Bir seher vakti bahçede dolaşırken hatırına daha önce kendisi için çöle düşen Mecnun'un fedakarlığı karşısında bir şey yapamamış olduğu fikri geldi. Ve hiç olmazsa şimdi bir şey yapmayı düşündü. Şimdiye kadar yurdunu, ailesini, gelecekteki reisliğini, ömrünü ve her şeyini aşkı için feda eden Mecnun'un yaptıkları karşısında kendini hiçbir şey yapmamış görüyor, çektiği acıları, kederleri ve dertlere tek başına göğüs germelerini unutup Mecnun için bir şey yapmak diye diye gezinip duruyordu. Sonra birden yüzü gevşedi. Öyle ya, diyordu. Annesinin son günlerde iyice kendini boşladığını ve aslında bu evlenme meselesi çıkmazdan önce de üzerindeki baskıyı kaldırdığını hesap ederse buluşmak elbette mümkündü. Nebiye'ye ulaşıp onunla Mecnun'a haber salmayı ve hiç olmazsa son bir kez görüşmeyi düşünüyordu şimdi Leyla. Yapabileceği buydu onun. Bu hazırlıklar bittiğinde biliyordu ki hemen gelin olacaktı. Düğünden bir hafta evvel adet gereği bölgenin en büyük ziyaret yeri olan kabre gittikleri cuma günü dönüşte seyran yerine uğrayacak ve Mecnun'u da oraya çağıracaktı. Orada herkes çadırlarda istirahat ederken çardaklı bahçenin aşağısındaki pınar başında görüşecekti Mecnun'la. Vakit bunun için yeterliydi ve o bunca zaman sonra sırdaşı Nebiye kendisini kırmayacaktı. Bütün bunları düşünürken sevgiliyi görme hevesi onu canlandırmıştı. Önlerinde 2 hafta vardı. Hanelerine kız arkadaşlarını davet etmeye başladı ve Nebiye'nin muhakkak gelmesini istedi. Nebiye bu muhakkak gelsin sözünü duyunca bir şeyler olacağını sezdi ve belli belirsiz heyecanlanarak çarçabuk Leyla'nın yanına gitti. Leyla çeyizler ve dikişlerle vakit geçiren kızların yanından Nebiye'yi usulca ayırmasını bildi ve daha önce kararlaştırdığı şeyi fısıldadı. Nebiye'yi birden ter bastı. Onu bir kez daha görmek diye bir şey koptu içinden. Bunu nasıl yapabileceğini düşündü. Çöllere ulaşamazdı o. Çöllere ulaşsa Mecnun'u nasıl bulacaktı? Nebiye bunu nasıl yapacağını sordu Leyla'ya. Leyla hiçbir şey bilmediğini fakat Mecnun'la son kez görüşmesi gerektiğini söylüyordu. Nebiye tedirgin ve düşünceli bir halde "Olur hanımım" dedi yine de. Diğer kızların yanına geçerken Nebiye'nin gözlerinde gece kadar müphem ve derin parıltılar geziniyordu. Leyla Nebiye'den haber bekleye dursun. Nebiye'yi bir sıkıntıdır aldı. Sonra onun erkek kardeşiyle beraber Mecnun'un yurduna doğru gittiğini gördüler. Nebiye kardeşine hem akrabalarını ziyaret etmeyi istediğini hem de Leyla'nın düğün için güzel kokular, ince kumaşlar ve hediyeler alacağını söylemişti. Mecnun'un yurduna geldiklerinde güzel kokular ve kumaşlar aradı. Mektepten arkadaşı Mecnun'un teyze kızı Fatıma'nın evine de uğrayıp Mecnun'dan söz açtı. Fatıma'ya Leyla'nın evleneceğini söyledi ve buna üzüldüğünü belli etti. Mecnun'un bunu duyunca kahrolacağını ekledi sözlerine. Fatıma hak veriyordu Nebiye'ye. Bunları konuşurken Nebiye birden Mecnun'un geçmişte buralardaki sırdaşının kim olduğunu sordu. Fatıma, Mecnun'un akranları içinde pek bir ahbabı olmadığını fakat buradayken Ebu Nuaym'ın dükkanından çıkmadığını ve saatlerce konuştuklarını bildiğini söyledi. Nebiye'nin gözleri keyifle ışıdı. Ebu Nuaym hakkında sorular sordu Nebiye. Fatıma, Ebu Nuaym'ın ne kadar duygulu ve incelikli biri olduğunu, sanatkar bir yaratılışa sahip olduğunu anlattı. Nebiye Fatıma'dan istediğini almıştı. Nebiye'nin işleri yolunda gitti ve ertesi gün Ebu Nuaym'ın dükkanına uğradı. Bahanesi de hazırdı. Ebu Nuaym ne demek istediğini anlayacaktı. Madem gönül ehli bir adamdı, anlardı. Anlamadığına hükmederse açık açık söyleyecekti. Güneşin yakıcılığı henüz geçmişti ki Nebiye Ebu Nuaym'ın dükkanında şarkılar mırıldanırken buldu. Ebu Nuaym gelenin kadın olduğunu fark edince sustu. Nebiye çekine çekine dükkanın kapısında durmuş, ileride ağaç işleyen adamın Ebu Nuaym olup olmadığını anlamak üzere konuşmuştu. Ağacı oya gibi işleyen Ebu Nuaym sen misin? Ebu Nuaym Nebiye'nin sözlerini işitir işitmez durakladı. Seslenen demek ki buradan değildi ve kendisini tanımıyordu. İçindeki merakı bastırarak kısa bir cevapla yetindi. Öyle say. Nebiye kelimelerin üzerinde basa basa ve görebildiği kadarıyla Ebu Nuaym'ın hal ve tavırlarını yoklaya yoklaya sürdürdü konuşmasını. Ebu Nuaym'ın merakı ve bu merakın dikkatliliği hareketlerine bir yavaşlık vermişti. Komşu yurdun güzeli Leyla için bir düğün armağanı isteyecektim. şöyle zarif bir zinet sandıkçığı yarına erişir mi? Ebu Naim birden hareketsiz kalıp sustu. Gözleri kısılıp bir noktaya saplandı. Nebiye'nin gözünden kaçmadı bu. Ebu Naim'in yüzü fark ettirmemeye çalıştığı bir şekilde üzüntüyle birden gerilmişti. Nebiye bir kez daha sordu. Yarına yetiştirebilir misin? Ebu Naim Nebiye'ye bakmadan kestirip attı. Duyduğu şeye canını sıkıldığı apaçıktı. Yarına olmaz, öbür gün belki dedi hayıfla. Nebiye'nin gözleri kurnazlıkla ufaldı. Şimdi sırasıydı. Sesine Ebu Naim'in anlayacağı bir samimiyet ve yumuşaklık katarak imalı bir şekilde konuştu bu sefer. Kişinin istediği şey bazen olmazmış demek deyip birden sustu ve Ebu Naim'i süzdü bakışları. Ebu Naim anlamsız gibi görünen bu sözler üzerine başını çevirmeden durakladı kaldı yeniden. Nebiye istediği tesiri ölçtü ve beklediğinin husule geldiğini anlayınca sözü bağladı. Leyla da Mecnun'la görüşmek ister ama belki. Kim haber verir ki garibe? Kim der ki bu haftadan sonraki cuma günü kabir dönüşü seyran yerindeki çardaklı bahçenin pınarında Leyla seni bekliyor olacak diye. Ben de gelmiş yarına sandık isterim. Benim istediğimle olmaz ki. Ebu Naim ancak ondan sonra döndü Nebiye'ye. Gerçek mi bu diye sordu. Karşısındaki kadının doğru söyleyip söylemediğini anlamak için dikmişti gözlerini Nebiye'ye. Nebiye Ebu Naim'in gözlerini görür görmez sımsıcak bir insan yüreği bu diye geçirdi ve tek kelime etti. Yeminle. Ebu Naim iyice emin olmak istiyordu. Nebiye'ye kim olduğunu sordu. Nebiye kardeşiyle geldiğini söyleyip ismini verdi. Leyla ile Mecnun'un macerasına mektepte şahitlik ettiğini ve kısaca olup biteni anlatarak yatıştırdı Ebu Naim'i. Sonra da sandıkçığın ücretini öğrenmek istedi. Ebu Naim Nebiye'ye sandıkçığın öbür gün hazır olacağını, ücrete de gerek olmadığını söyledi. Mecnun'a da bir haber ulaştıran çıkardı elbet. Nebiye'nin içinde güller açmıştı. Ayrılırken fısıldar gibi hakikatli adammışsın dedi sadece. Ebu Naim Nebiye gittikten sonra bir müddet çalışmadan oturdu ve ne yapabileceğini kurdu. Necid çöllerinde Mecnun'u arayacaktı. İki gün sonra Nebiye'ye yaptığı sandıkçıyı teslim ederken ikindi sonrası Mecnun'u aramaya çıkacağını söyledi ve öyle de yaptı. Nebiye içinden ettiği dualarla ayrıldı Ebu Naim'in yanından. Veda kuyusuna doğru ilerleyen Ebu Naim'in nereye gittiğini kimsecikler bilemedi. Uzaktan, çok uzaktan yanık sesiyle şarkılar söylemeye başladığını duydular sadece. Ebu Naim bineği ve azıyla tam 5 gün Mecnun aradı duru çöllerde. Mecnun'la Leyla'nın hikayesini anlattığı yeni şarkıları söyleyerek dolaşıyor ve şarkılarında Leyla'nın evleneceğini, Mecnun'a bir haberi olduğunu tekrarlıyordu. Ara ara sesindeki hüzün o hale varıyordu ki kendisi de ağlamaya başlıyor ve sesi kesiliyordu. Sonra tekrar dolaşmaya başlıyor ve sesini duyup geleceğini umduğu Mecnun'u aramaya devam ediyordu. Bazı zamanlar çölde yol alanlara rastlıyor ve üstü başı dağınık garip bir adam görüp görmediklerini soruyor ama beklediği cevabı alamıyordu bir türlü. 5. gün şarkılarına vaktin daraldığını ekledi. Mecnun'u bulamamak veya geç bulmaktan korkuyordu ama korktuğu gibi olmadı. Çevresinin birçok yabani hayvanın sardığı bir adam gördü uzaktan. İçinden bir şey kıpırdayıverdi. Çünkü hurmalıklı bölgede adam birden doğrulmuş ve yabani hayvanları bırakarak kendine doğru yürümeye başlamıştı. Gelen Mecnun'du ve sesinden tanımıştı Ebu Naim'i. Ebu Naim bineğinden indi ve yürümeye başladı. Mecnun'u bu hale tanımak ne kadar da zordu. Birbirlerine yaklaşırlarken gözlerine baktı Ebu Naim Mecnun'un. Yine öyle derindi bakışları. Sanki ağlamış gibiydi. Ebu Naim'in dudakları titremeye başladı ve çok geçmeden gözyaşları boşandı. Ne kadar zavallıydı Mecnun. Mecnun'la sarıldığında bir süre ayrılamadı Ebu Naim. Mecnun da hiçbir şey söylemeden ağlıyor ve öylece duruyordu. Neden sonra Ebu Naim gözyaşlarını sildi ve Mecnun'a yeniden baktı. Oldukları yere oturdu her ikisi de. Mecnun ara ara baktı Ebu Naim'a ezik ezik gülümsüyordu. Bir müddet hiç konuşmadan öylece oturdular. Sonra Ebu Naim'in dilinin bağı çözüldü. O anlattıkça Mecnun karardı. Leyla'nın evleneceğini duyduğu anda Leyla diye öyle bir sayha kopardı ki nefessiz kaldı ve oracığa düşüp bayıldı. Ebu Naim'i bir korku kapladı. Onun başını dizilerine alıp kırbasından su döktü yüzüne. Mecnun'un ilk gençlik çağlarını hatırladı ve ağlaya ağlaya Mecnun'u kendine getirmeye çalıştı. Ona yine hüzünlü aşk şarkıları mırıldanıyordu. Mecnun yavaş yavaş kendine geldiğinde sarsıla sarsıla ağlamaya başladı aniden. Demek Leyla evleniyordu. Şimdiye kadar tatmadığı bir acı yakıyordu yüreğini. Yok, bu olamazdı. Leyla bir başkasının olamazdı. Kendisine baktığı gibi asla bir başkasına bakamazdı Leyla. O bunu kabul edemezdi. O kendine aitti. Leyla yapamazdı bunu. Buna dayanamazdı. Bu fikirle öyle bir hale geldi ki kendini yerden yere atıp tekrar dövünerek ağlamaya başladı. Ebu Nuaym iç çeki çeki konuşuyor ve onu teskin etmeye çalışıyordu. Sonra birden buraya asıl geliş sebebini hatırlayıp Nebiye'nin kendine geldiğini ve Leyla'nın onu görmek istediğini söyledi. Mecnun ıslak gözlerle baktı Ebu Nuaym'a. Dikkatlice dinledi sözlerini dostunun. Ebu Nuaym yalvarıyordu. Onu yalnız bırakmayacak ve kendine refakat edecekti. Leyla çağırdığına göre gitmeliydi. Ebu Nuaym Mecnun isterse kendisini veda kuyusunda bekler, kendisi de azık ve yeni elbiseler alarak yanına gelir ve birlikte giderlerdi seyran yerine. Hatta ziyaretgah olan kabire gidip onların gelmesini bekleyerek vakit geçirirlerdi. Böylelikle Leyla'ların dönüşünde Mecnun onları takip ederken daha çok görebilirdi belki de Leyla'sını. Düşüncesi buydu Ebu Nuaym'ın. Mecnun yüreği sızlayarak dinledi Ebu Nuaym'ı. Leyla'nın son bir kez görüşmek için haber göndermesi sevindirse de onun evlenecek olması harap ediyordu. Ebu Nuaym her şeyi düşünmüştü. Kimseleri görünmemek için bir gece vakti geldiler veda kuyusuna. Mecnun gittikçe küçülen Ebu Nuaym'ın gölgesini mehtapta artık seçimiz olunca çocukluğunu, Leyla'yı görüşünü, mektepte ona rastlayışını ve yaşadıklarını hatırladı bir bir ve sessiz gözyaşlarıyla ağladı. Leyla'nın bir başkasına zorla verildiğini, onun bunu hiç istemeyeceğini ama mecburen boyun eğeceğini biliyor ancak bir türlü kabullenemiyordu. Ebu Nuaym çok bekletmedi onu. Veda kuyusundan gece vakti iki gölge uzaklaşırken Mecnun'un annesi uykudan heyecanla bağırarak kalkmıştı. Herkes ayağa dikilmişti gece yarısı. Kadın hüngür hüngür ağlıyor ve ne olduğunu söylemiyordu. 11. ayrımın sonu, sayfa 197.